Hepsi Musa'nın. Adamları öğütlemiş. Hiç çarpılmıştı Ali o gün. Çok fena çarpılmıştı. Topun ağzına o geldiydi. Ondan sonra da içtihat dersi başlamıştı. Hoca anlatıyor, Ali itiraz ediyor. Dersini tam almış Musa'dan. Halbuki azıcık dinlese sorduğu her sorunun cevabı onun içinde var yani. Hayırlısı inşallah. Allah hayırlara vesile kılsın. Belki o gün onların sormuş olduğu sorular bugün birçok insanın sormaya bile akıl etmediği dururken böyle öylesine bir girip ya şu odada ne var? Kur'an'mış, sünnetmiş, nasihatmiş yazıyor. Bir bakayım deyip dinlenirse hakikaten birçok meseleyi kendiliğinden sormadan alıp gelecek. Bugün öğleye kadar elektrik kesintisi vardı. Torunla gitmiştik dükkana da. Öğleden sonra torun bilgisayarı bırakmayınca ben oturup kitap okudum. Biraz da misafirler geldi gitti. O yüzden Musa hiç giremedi. Biraz da bağırdı. Ben ona gelince anlatırım. Bugün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinde bazı sahih kıssalar üzerinde biraz duralım isterseniz kardeşlerim. Ne dersiniz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere bildirmiş olduğu bazı kıssalar var. İsterseniz onlardan ben size olduğu gibi aktarmaya çalışayım. Değil misafiriz kardeş. Nasıl mantıklı değil. O değil. Musa dedim ya işte öyle bir defteri var ki kardeş yani aynı şu nüfus kütüğünde koca bir kaplı defter olur ya onu bir açtık mı ardı arkası gelmez. En iyisi o bir dursun şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoludur. Dinde sonradan icat edilen şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir kardeşlerim. İnşallah bugün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimizin bizlere aktarmış olduğu geçmiş ümmetlerden olsun, ashabının içinden olsun bazı kıssaları anlatma yolunda olacak inşallah. Rabbim hepimizi hayırla andırsın. Sizlere aktarmak istediğim ilk hadis-i şerif mağarada mahsur kalanlar kıssasıdır. Ebu Abdurrahman Abdullah İbni Ömer İbni Hattab Ömer İbni Hattab'dan naklettiği bir rivayette ben diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle işittim diyor. Sizden önce yaşayanlardan üç kişi yolculuğa çıktılar. Akşam olunca yatıp uyumak üzere bir mağaraya girdiler. Fakat dağdan kopan bir kaya mağaranın ağzını kapattı. Bunun üzerine birbirlerine yaptığınız iyilikleri anlatarak Allah'a dua etmekten başka yapacağımız hiçbir şey bizi kurtaramaz dediler. İşlerinden birisi, Allah'ım benim çok yaşlı bir annemle babam var. Onlar yemeklerini yemeden çoluk çocuğuma ve hizmetçilerime yedirip içirmezdim. Bir gün hayvanlara yem bulmak üzere evden ayrıldım. Onlar uyumadan önce dönemedim. Gelir gelmez hayvanları sağıp sütlerini anamla babama götürdüğümde baktım ki ikisi de uyumuş. Onları uyandırmak istemediğim gibi onlardan önce ev halkının ve hizmetkarların bir şey yiyip içmesini de uygun görmedim. Süt kabı şafak atana kadar uyanmalarını bekledim. Çocuklar etrafımda açlıktan sızlanıp duruyorlardı. Nihayet uyanıp sütlerini içtiler. Ya Rabbi, şayet ben bunu senin rızanı kazanmak için yapmışsam şu kaya sıkıntısını başımızdan al diye yalvardı. Kaya biraz aralandı fakat çıkılacak gibi değildi. Kardeşlerim, bir diğeri ise şöyle dedi. Allah'ım, amcamın bir kızı vardı. Onu herkesten çok seviyordum. Ona sahip olmak istedim. Fakat o arzu etmedi. Bir yıl kıtlık oldu. Amcamın kızı çıka geldi. Kendisini bana teslim etmek şartıyla 120 altın verdim. Kabul etti. Ona sahip olacağım zaman dedi ki, Allah'tan dinin uygun görmediği bir yolla beni elde etme. En çok onu sevip arzu ettiğim o olduğu halde kendisinden uzaklaştım. Verdiğim altınları da geri almadım. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah'ım, eğer ben bu işi senin rızanı alarak yapmışsam başımızdan bu sıkıntıyı kaldır diye yalvardı. Kaya biraz daha aralandı fakat yine çıkılacak gibi değildi. Üçüncü adam, Allah'ım vaktiyle birçok işçi tuttum. Parasını almayan biri dışında hepsinin ücretini ödedim. Ücretini almadan giden adamın parasını çalıştırdım. Bu paradan büyük bir serveti. Bir gün bu adam çıka geldi bana, ey Allah'ın kulu bana ücretimi ver dedi. Ben de ona şu gördüğün vadi dolusu hayvanlar senindir dedim. Adam, ey Allah'ın kulu benimle alay etme dedi. Seninle alay etmiyorum deyince bunun üzerine o geride bir tek şakmadan hepsini önüne alıp götürdü. Ya Rabbi, eğer ben bu işi senin rızan olarak yapmışsam içinde bulunduğumuz sıkıntıdan bizi kurtar diye yalvardı. Mağaranın ağzını tıkayan kaya iyice açıldı. Onlar da çıkıp gittiler. Kardeşlerim, bu hadis-i şerifi Buhari ve Müslim nakletmiştir. Allah buradaki hikmetleri anlayan samimi kullardan eylesin. Bu hadisten birçok faydalanacağımız meseleler vardır. Birincisi, kardeşlerim, zor durumlarda ve sıkıntılı anlarda Allah'a dua etme müstehaptır. Yine salih olan amelleri vesile kılarak Allah'a dua edildiğinin de bir işareti vardır. Kardeşlerim, hadis-i şerife dikkat edecek olursak, ana babaya iyilik yapma ve onlara hizmet etme, onları çocuklara ve hanıma tercih etme önemli ibadetlerden. Buraya dikkat ettiniz değil mi? Yine kardeşlerim, haramları ve günahları isteyerek Allah rızası için terk etmenin sevabı da duanın kabulüne bir işaret. Yine bu hadisten istifade edeceğimiz bir yerde, zor durumda doğru ve samimi bir şekilde olan duaların icabet edildiğini görüyoruz. Demek ki kardeşlerim, Allah iyilik yapan kimsenin ecrini boşa çıkarmıyor. Yine para çalıştırılmalıdır. çalıştırmasını bilmiyor veya çalıştırmak için zamanı yoksa, güvenilir tecrübeli birine vererek çalıştırmanın da cabduğu ortaya çıkmıştır. Çünkü burada dikkat ederseniz bir işçi ücretini almadan gidiyor. O insan korkusuna binaen aleykümselam ve rahmetullah. Ne yapıyor? Onun parasını işletiyor. O kadar malı çoğalıyor, artık vaadi almaz oluyor. Ve çalıştırılan para kar yaparsa para sahibiyle parayı çalıştıran insanda anlaşmaya uyarak paylaştırılabilir. Kar değil de zarar olursa para sahibi yarısını, parayı çalıştıran kimse de emeğini kaybetmiş olur. Kardeşlerim, bu hadis-i şeriften anlayacağımız önemli noktadan birisi de Müslüman sürekli dua etmeli. Özellikle sıkıntı anlarında daha fazla dua etmelidir. Allah sevgisi bütün sevgilerden üstün kılınmalıdır. İşçilerin haklarını koruyan kimseyi Allah zor durumlarda da koruyor. Samimi bir şekilde Allah'a dua etme koskoca kayaları parçalayıp sıkıntıyı gideriyor. Demek ki çalışanların ücretleri korunduğunda insanın çok büyük hayırlara ermesine sebep oluyor. Allah subhanahu ve teala hakkıyla anlayanlar eylesin kardeşlerim. Demek ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bize aktarmış olduğu bu kıssa, şiddetli bir sıkıntıya veya darlığa düşüp çareleri tükenen ve kurtuluş yolları kapanan bu üç insanın, dikkat ederseniz, samimiyet ve sadakatle Allah'a sığındıkları, işledikleri salih amellerin en iyisiyle Allah'a yalvardıklarını ve onunla Allah'a tevessül ettiklerini, Allah'ın da onların sıkıntılarını giderdiğini ve önlerini açtığını ifade etmektedir. Rabbim Subhanahu ve Teala bizleri anlayan ve bunları hayatına samimi bir şekilde geçirenlerden eylesin. Bakın bir tane kıssadan neler anlaşılıyor, neler. Yine kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bir rivayette Ebu Said Sa'd İbni Malik İbni Sinan El-Hudr'den gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizden önceki kavimlerden diyor bir adam vardı, tam 99 kişiyi öldürdü. Yen bir bilgin adamına gitti, sordu, araştırdı ve ona dediler ki şu rahibe git, ona sor. Adam rahibin yanına geldi, 99 kişiyi öldürdüğünü, bunun tövbesi olup olmadığını sordu. Rahip hayır yok dedi. Bunun üzerine adam rahibi de öldürerek öldürdüğü adam sayısını yüze çıkardı. Sonra yine yeryüzünün alim insanı kimdir diye araştırdı, ona yerdeki falan alim dediler ve adam ona da gitti ve ben 100 kişiyi öldürdüm, tövbe etsem acaba Allah benim tövbemi kabul eder mi diye sordu. Adam evet dedi, tövbe ile kul, Allah ile kul arasına kim girebilir? Fakat dedi sen orada durma, eğer orada hayırlı insanlar olmuş olaydı sen bu insanı öldürmezdin. Sen filan yere git, orada hayırlı insanlar var dedi. Ve o insan yol attı, ölüm yakasına yapıştı ve öldü. Kardeşlerim, rahmet melekleriyle azap melekleri ama hakkında münakaşaya tutuştular. Rahmet melekleri, adam tövbe etti, kalbinden Allah'a yönelerek geliyordu. Azap melekleri ise, bu adam bugüne kadar hiçbir iyi amel yapmadı ki derken, Allah onlara insan suretinde bir melek derdi. Her iki grup melek onu hakem tayin ettiler. Adam, yani hakim melek, geldiği yer ile gittiği yerin arasını ölçün. Hangi taraf daha yakın ise ona göre muamele yapın. Melekler ölçtüler. Gitmek istediği yerin daha yakın olduğunu görünce adamı rahmet melekleri aldı. Evet. Bunu Buhari ve Müslim nakletmiştir. Allah subhanahu ve teala hakkıyla anlayanlardan eylesin. Belki kardeşlerim, tövbe kapısı açıktır. Tövbe eden kimsenin hataları veya günahları çok olursa olsun tövbeleri kabul edilir. Demek ki kasten insan öldürenin tövbesi de kabul. Yine burada dikkat edecek olursak kardeşlerim, ilmiyle amel eden alimin ilmi cahilin çokça yaptığı ibadetten daha üstün. Çünkü cahil olan abid iyilik yapayım derken kötülük yapıp hem kendi hem de başkasını helak eder. İlmiyle amel eden alim ise hem kendisini faydalandırır hem de faydası başkalarına dokunur. Demek ki iyi kimselerle beraber olan insan iyi olmaya gayret sarf eder. Kötü insanların içinde duran insan ne olur? İçinde iyi bir şey kalsa bile onların yaptığı hal ve hareketlerle devam eder gider. Allah iyi insanlarla beraber yaşamayı nasip bizlere. Demek ki kardeşlerim, kişi günahlara bulaşmasına, haramlara düşmesine sebep olacak her türlü yerlerden, kişilerden ve işlerden uzak kalmalıdır. Allah bu nasihatlerden eylesin. Burada bu kıssada anladığımız konulardan bir tanesi de kardeşler, demek ki daha önceki milletlerde olmuş bu olaylar dinimize ters düşmeyen konuların anlatılmasının da bir sakıncası olmadığını gösteriyor. Yine demek ki melekler de insan suretine geliyormuş. Yine kardeşlerim, günahkarın günahı ne kadar çok olursa olsun rahmetinden ümit kesmemek gerekiyor. Ki zaten Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında ancak kafirler Allah'tan ümit keser diyor. Yine kardeşlerim, dikkat ederseniz, bilmeyen birse sorularını halledebilmesi için Kur'an ve sahih sünneti bilen bir alime sormalıdır. Bakın, adam gitti, alim gösterdikleri insana sordu. O Allah seni affetmez deyince kendi canı ne yaptı? Oldu. Ama aradığı cevabı vicdanındaki sızıyı dindiren, onu hakka yönelten insana hiçbir şey yapmadı. Demek ki alim bir kimse insanları ümitsizliğe düşürmez. Onların elinden tutup tövbe etmelerini sağlar. Yoksa bir vakayı nakletme, İşte doğru bu, ister ister alma demek değildir davet. Alim bir kimse insanları ümitsizliğe düşürmez. Kolaylaştırır, zorlaştırmaz. Huzur verir, nefret ettirmez. Allah bizleri böyle amel etmeyi nasip etsin. Bu ahlakla ahlaklandırsın. tövbe etmek isteyen kimse, günahlara teşvik eden kimselerden ve günahların işlendiği yerlerden de uzak durması gerekir kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Teala bizleri günahlardan ve günahkarlardan beri kılsın. Onlarla dost olan insanlardan bizleri eylemesin. Kardeşlerim, günahkar olan kimse ne yaparsa yapsın, onu küçümsememek gerekir. Çünkü sen bunun dünyadan Müslüman olarak mı, kafir olarak mı ayrılacağını bilemezsin. Allah hepimizin akıbetini hayır eylesin. Kardeşlerim, sizlere aktarmak istediğim kıssaysa yine Buhari ve Müslüm'ün naklettiği Kel, Kör ve Abraş'ın kıssası. Ravi Ebu Hureyre'dir. Allah kendisinden razı olsun. Rabbim ahirette de bizleri onu görmeyi nasip. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor kardeşlerim? Biri kör, biri ve biri de alaca hastalığına yakalanmış İsrailoğullarından 3 kişi Allah Subhanahu ve Teala imtihan etmeye murad etti ve onlara bir melek gönderdi. Melek önce alaca hastası olanın yanına gitti. Rabbinden bir şey istese neyi istersin diye sordu. Adam güzel bir cilt, güzel bir renk ve insanların benden tiksinmelerine sebep olan bu halimin giderilmesini dedi. Melek bedenini sıvazladı, alacalığı yok oldu ve güzel bir cilde erişti. Melek ona mallarından en çok hangisini seversin dedi. Adam inek dedi. Allah ona 10 aylık yüklü bir deve verdi veya inek verdi. Melek de o malı için hayırlı ve mübarek olsun dedi. Sonra kelime geldi ve ona Rabbinden bir şey istesen en çok ne isterdin diye sordu. Adam bir saç ve insanları benden uzaklaştıran kellemin yok olmasını dedi. Melek adamın başını sıvazladı, kelleye gitti ve kendisine Allah tarafından güzel bir saç verildi. Sonra melek ona mallardan en çok hangisini seversin dedi. Adam da deve dedi. Allah da ona yüklü bir deve verdi. Melek ona Allah sana bu malı mübarek kılsın. Sonra melek köre geldi kardeşlerim. Ona Rabbinden bir şey istesen ne istersin değil mi? Ama Allah'ın gözlerimi iade etmesini ve insanları görmeyi dedi. Melek adamın gözlerini sıvazladı. Allah da adamın gözlerini geri verdi. Melek ona da mallardan hangisini seversin dedi. Adam koyun dedi. Allah tarafından adama doğurgan bir koyun verildi. Bunlar peş peşe doğurarak nihayet her türden vadiler dolusu hayvanlar meydana geldi. Sonra melek insan şeklinde ve kılığında ilk olarak alaca hastalığına yakalanmış olan o adamın yanına ve ben fakir birisiyim. Beni evime ulaştıracak. Bütün yolculuk imkanlarım kesildi. Bugün benim yurduma ulaştırabilmem için ancak Allah'ın ve senin sayende mümkün. Sana şu güzel rengi ve teni ve malı veren Allah için senden yoluma devam edebilmem ve yerime ulaşabilmem için şu mallardan bir şey istiyorum deyince adam hak sahipleri çok veremem dedi. Melek ona sanki ben seni tanır gibiyim. insanların hoşlanmayıp kaçtığı, sonradan Allah'ın lütfedip zengin yaptığı fakir Abraş değil misin dedi. Adam, ben bu mala dededen babaya intikal suretiyle miras olarak sahip oldum dedi. Melek ona, eğer sözünde yalancıysan Allah seni eski haline çevirsin dedi. Melek kel adama geldi, Abraş'a dediğinin aynısını ona da dedi. Kel de Abraş gibi cevap verdi. Melek ona da, yalancıysan Allah seni haline çevirsin deyip beddua etti. Daha sonra aynı kılık ve görünüşte köre geldi ve ben yolda kaldım, fakir biriyim, yol imkanlarım kesildi. Artık bugün varacağım yere ulaşabilmem ancak Allah'ın ve senin sayende mümkün. Sana gözlerini geri veren Allah için yolda faydalanmak üzere senden bir koyun olsun istiyorum dedi. Kör, ben kör bir adam idim, Allah da bana gözlerimi geri verdi. İşte vaadi, istediğini al, istediğini bırak. Allah'a yemin ederim ki yüce ve güçlü olan Allah hakkı için alacağın hiçbir maldan dolayı sana güçlük çıkaracak değilim dedi. Melek, malın sende kalsın. Siz ancak imtihan edildiniz. Allah senden razı oldu, arkadaşlarından ise hoşnut olmadı dedi. Kardeşlerim, bu hadis-i şerifi de Buhari ve Müslim nakletmiştir. Allah her ikisinden de razı olsun. Demek ki Rabbimiz Subhanahu ve Teala bizleri her halükarda imtihan edebilir. Aleykümselam. Yavrum su verir misin? Rabbim imtihanları hakkıyla kazananlardan eylesin kardeşlerim. Demek ki cimrilik en kötü huylardan bir tanesi. Çünkü cimrilik insana Allah'ın nimetlerini unutturuyor. Ve Rabbimizin verdiği birçok şeyleri de ne yapıyor? İnkar ettiriyor. Allah bizi müminlerden eylesin kardeşlerim. Bakın yine cimrilik ve yalancılık Allah'ın azabını kazandırıyor. Demek ki doğruluk ve cömertlik güzel huylardan. Cömertlik de bakın Allah'ın rızasını kazandırıyor. Allah'ım sen bizi rıza zamanlardan eyle. Kardeşlerim, bu gibi kıssalar hakikaten çok ibret verici. Hakikaten de bu kıssalardan yararlanma, onun üzerinde düşünme ve hayata geçirme, hayatımızı bunlarla tanzim etme bizleri bu yolda hep hayırlı kılacaktır. Allah hayırlı olanlardan eylesin. Demek ki kardeşlerim, Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın nimetlerine karşı kalp, söz ile şükretmek gerekiyor. Şükür Allah'a ve peygambere itaat etmektir. İnsan şükrettikçe insana verilen nimetler, rızıklar, güzellikler, imkanlar hep artıyor, çoğalıyor kardeşlerim. Allah hep şükreden, nankörlük yapmayan, verdiği iyiliği başa kalkmayan samimi kullardan eylesin kardeşlerim. Burada dikkat edilecek noktalardan bir tanesi de kardeşlerim, ne kadar bu kıssaları nakletsek de İsrail oğullarından gelen bu gibi rivayetler Kur'an-ı Kerim'de veya sahih sünnette yer almıyorsa bunları kabul etmemek gerekir. Ancak Kur'an ve sünnette gelen bu kıssaları kabul etmek gerekir. Demek ki kardeşlerim, iman eden kimse verdiği sözü yerine getiriyor. Münafıksa söz verir ama sözünde durmaz. Bakın, zenginler geçmişteki fakirliklerini, düşkünlüklerini, yoksulluklarını unuturlar. Birileri onlarını hatırlattıklarında öfkelenirler. Allah geçmişinden ders alan samimi kullardan eylesin bizleri. Atalarımızın da dediği gibi, geçmişi olmayanın geleceği olmaz diyor. Ama burada şunu da unutmamak gerekir ki kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geçmişteki yapılan günahlar olduğunda, kim İslam'a girer, İslam'ını güzelleştirirse geçmişinden de hazırından da hesaba çekilmez. Ama kim İslam'a girer, İslam'ını güzelleştirmezse geçmişinden de hazırından da hesaba çekilir diyor. Allah ahlakını düzeltenden, Kur'an'a, sünnete uyan, Kur'an ahlakıyla ahlaklanan samimi kullardan eylesin. Hasetten, kibirden, onu bunu çekiştirmen, ona buna düşmanlık yapmaktan bizleri bere buyursun. Ve bu gibi huyları bizlerden al, samimi kulların arasına koysun. Güzelden bir kardeş bir soru soruyor da, diyelim ki bankadan 10 lira faiz aldık, nakit elinde bu para, ama o faizi istemiyor. Yani şöyle bir şey yapmak istiyor, elindeki nakit paradan değil 10 lira vermek istiyor herhangi bir yere. Bu olur mu, yoksa nakit olarak aldığı parayı mı vermeli? Sorunuzu tam anlamadım. Faiz olarak ele aldığınız neyse haramdır. Allah kesinlikle haram diyor. Ana parayı alın, geri yanını bırakın diyor. Kesinlikle faizin insana hiçbir kazandırdığı bir şey yok. Bundan uğraşmamak diyor. Benim bildiğim bu. Bir kuruşu da olsa, iki kuruşu da olsa ana paranızı alın, geri yanını bırakın diyor. Kardeşlerim, bu kıssada dikkat edecek olursak, demek ki melekler Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın emriyle insan suretine girip insanlarla gelip konuşabiliyor. Edettiniz değil mi? Demek ki hasta olan birini başını sıvazlayıp Allah'ın izniyle onu iyileştirebiliyor. Allah'ın hikmetinden sual sorulmaz kardeşlerim. Allah dilediğini zengin eder, dilediğini fakir kılar, dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltır. Allah taşıyamayacağımız bir imtihanı bize vermesin. İmtihanı hakkıyla kazananlardan eylesin kardeşlerim. Yine başka bir kıssa, iman eden gençle bir sihirbazın kıssası. Şuayb'dan geliyor kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, sizden önceki milletlerin birisinin başında bir padişah, padişahında bir sihirbazı vardı diyor. Sihirbaz iyice yaşlanınca padişaha, artık iyice yaşlandım, ergenlik çağına yaklaşmış bir çocuk gönder de ona sihri öğreteyim diyor. Padişah da ona sihri öğretmek üzere bir çocuk gönderiyor. Çocuğun sihirbaza gittiği yol şehrin en uzak yeri sasebiyle o yolun üzerinde bir de rahip var. Çocuk geçerken rahip yanına uğrayıp oturuyor. Onun söylediklerini dinliyor. Sihirbazın yanına geldiğinde de sihirbaz onu dövüyordu. Durumu rahibe şikayet edince rahip ona şunu öğütledi: bir daha sihirbazdan korkarsan benim geciktirdi ve ailemden korkarsan da sihirbaz engelledi dersin dedi. Olay böyle devam ederken bir gün insanların geçmesini engelleyen büyük bir hayvana rastladı. Kendi kendine şöyle dedi: İşte tam sırası. Bugün sihirbaz mı daha faziletli davasında, yoksa rahip mi? Eline bir taş alarak mırıldandı: Ey Rabbim, eğer rahibin durumu senin nezdinde sihirbazın durumundan daha sevimli ise şu hayvanı öldür de insanlar geçsin dedi. Taşı fırlattı, attı. Hayvan öldü. Ve insanlar da geçip yollarına devam etti. Olanları gelip rahibe haber verince rahip çocuğa şöyle dedi: Ey oğul, artık bugün sen benden daha eftal, üstünsün. Ulaştığın dereceyi görüyorum. Yalnız şunu unutma: şüphesiz ki sen benden ileride bir takım imtihanlardan geçeceksin. Belalara uğrayacaksın. Eğer bir gün başına bela gelirse sakın beni ele verme dedi. O günden sonra çocuk anadan doğma körlerin gözlerini açmaya, alaca hastalığını iyileştirmeye ve diğer hastalıkları tedavi etmeye başladı. Durumu padişahın yanında kalan yakın dostlarından biri duydu. Gözleri kördü. Birçok hediye hazırlayıp çocuğun yanına gitti. Ve şu topladığım şeyler senin, eğer beni iyileştirirsen dedi. Çocuk da ona, ben kimseye şifa veremem. Şifayı verense ancak Allah'tır. Ama eğer sen Allah-u Teala'ya iman edin, ben Allah'a dua ederim. İnşallah o da sana şifa verir dedi. Adam Allah'a iman etti. Allah Subhanahu ve Teala da ona şifa verip gözlerini açtı. Her zaman olduğu gibi adam gelip padişahın yanına oturdu. Padişah, gözlerini kim eski haline getirdi dedi. Adam, Rabbim dedi. Padişah ona, senin benden başka Rabbin mi dedi. Adam, evet dedi. O benim ve senin Rabbin dedi. Padişah adamı alıp gözlerini iyileştiren çocuğun yerini öğrenmeye kadar işkence yapmaya başladı. İşkenceye dayanamayan adam çocuğun yerini söyleyince çocuğu padişahın huzuruna getirdiler. Padişah çocuğa şöyle dedi: Ey oğlum, körlerin gözlerini açacak, alaca hastalığını iyileştirerek şunu şunu yapacak kadar sihrin ilerledi. Çok iyi, çok güzel. Çocuk şöyle dedi: kesinlikle ben kimseye sihir yaparak şifa vermiyorum. Şifa veren yalnız Allah Subhanahu ve Teala'dır. Padişah bu sefer de rahibin yerini öğreninceye kadar çocuğa eziyet ve işkence yaptı. Nihayet onun yerini de öğrendi. Rahip de padişahın huzuruna getirildi. Ona dininden dön denildi. Rahip ise reddetti. Padişah bir testere getirilmesini istedi. Getirdiler. Testereyi rahibin başının tam ortasına, saçlarının ayağına koyup kesmeye başladılar. Başı ortadan yarılarak iki yana düştü. Sonra da padişahın yanındaki getirildi. Ona da dininden dön denildi. Kabul etmedi. Onun da kafasının tam ortasından testereyle kesildi. Baştaki bölümü yana düştü. Sonra çocuğu getirdiler. Ona da dininden dön denildi. kabul etmedi. Şeyh adamlarından bazılarına alın bunu falan dağa götürün, tam tepeden aşağı atın. Padişahın oğlu çocuğu alıp dağın tepesine çıkarınca çocuk, Allah'ım sen bana yetersin, beni onların yapmak istedikleri şeyden nasıl istersen koru dedi. Dağ birden şiddetten sarsıldı, adamlar düşüp parçalandı. Çocuk yürüye yürüye padişahın yanına geldi. Padişah ona, adamlarıma ne yaptın dedi. Çocuk hiç istifini bozmadan, benim yerime Allah haklarından geldi dedi. Bu sefer padişah çocuğu adamlardan başka bir gruba teslim ederek, alın bunu gemiye bindirin. Denizin ortasında dininden dönerse alın getirin. Aksi halde denize atın dedi. Alıp götürdüler. Denizin ortasına gelince çocuk, Allah'ım nasıl istersen beni bunlardan kurtar dedi. Gemi alabora olarak ters döndü. Adamlar boğuldu. Çocuk yine karaya çıktı ve yürüye yürüye padişaha geldi. Padişah, adamlarıma ne yaptın, neredeler dedi. Çocuk, Allah haklarından geldi dedi ve devam etti. Sen kesinlikle dediğimi yapmadıkça beni öldüremezsin. Padişah içinden sevinerek, o nedir dedi. Çocuk, bütün insanları geniş bir yerde topla, beni bağlayıp bir hurma dalına as. Sonra da benim ok çantamdan bir tane alıp yayın tam ortasına yerleştir. Sonra şöyle deyip oku fırladı. Bu çocuğun Rabbinin adıyla de. İşte böyle yaparsın beni öldürebilirsin dedi. Padişah da bütün insanları bir arazide topladı. Çocuğu hurma astı. Sonra ok çantasından bir ok alarak yayın ortasına yerleştirdi ve Bismillahirrahmanirrahim, yani çocuğun Rabbi olan Allah'ın adıyla atıyorum dedi ve oku fırlattı. Ok çocuğun tam şakağına rastladı. Elini şakağına getiren çocuk hemen öldü. Daha evvel bütün olanları ve o anda da meydana gelen hadiseleri gözleriyle gören kişiler, amenna bi rabbil kul, çocuğun Rabbine inandık deyiverdiler. Adamlar melekin yanına gelerek, yaptığını beğendin mi? İşte korktuğun başına geldi. Andolsun bütün insanlar iman ettiler. Çocuğun Rabbine inandılar dediler. Padişah bütün sokak kapılarını başında hendekler açılmasını emretti. Çukurlar açıldı ve hepsini ateş çukuruna attılar. Adamları da öyle yaptı. Sıra yanında bir çocuk bulunan kadına geldi. Kadın ateşe atmaya tereddüt edip gecikince emzikli çocuk anasına, atla ana atla, sabret korkma, sen hak yoldasın, hak davanın üzerindesin dedi. Evet kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın geçmiş ümmetlerden bizlere aktarmış olduğu vakalardan bir tanesi. Demek bu hadis-i şeriften de bizim alacağımız birçok dersler var kardeşlerim. Allah hakkıyla bilenlerden eylesin. Demek ki savaş gibi, korku gibi durumlarda, insanı ölümden kurtaracak durumlarda yalan söylenmesi caizmiş. Demek ki kardeşlerim, gerçek mümin mutlaka zorluklarla, sıkıntılarla imtihana tabi tutuluyor. imtihana tabi tutulduğunda da sabır ve sebat etmelidir. Demek ki kardeşlerim, kişi gerektiğinde dini için canını bile feda etmelidir. Müslüman gençler doğru yolu seçip o yoldan ayrılmamalı ve kötü yoldan uzaklaşıp yürümeleri gerekir. Doğan her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Teala bizleri fıtrat üzerine yaşatsın. İmanımızı güzelleştirsin kardeşlerim. Sorunları çözmek için mümin kimse ancak Allah'a sığınır. Bakın kendisine bir kör geldiğinde, o kadar eşya ikram ettiğinde, benim bunları almaya veya senin gözünü iyileştirmeye gücüm yetmez dedi. Ama iman et, Rabbimize yönelelim, o şifa verendir diyerek ne yaptı? Allah'a yöneldi, ona sığındı. Allah her halükarda kendisine sığınan ve kendisinden yardım dileyen insan ve kullardan eylesin bizleri. Demek ki insanlara eziyet veren bir şeyi kaldırmak ibadetten ve imandan kardeşlerim. Aynen o gün insanların önünü kesen bir mahluku öldürdüğü gibi. Yine kardeşlerim, hadis-i şeriften alacağımız derslerden birisi, Rabbimizin öyle kulları var ki imanları o kadar güçlü ki bunlar ölümü bile görseler dinlerinden asla ne yapmıyorlar? Dönmüyorlar. Yine kardeşlerim, dikkat ederseniz hak her zaman galiptir. O delikanlı belki yaşamıyla anlatamadığını, kendi ölümüyle hak davayı ne yaptı? İnsanlara tebliğ etti. Allah onu cennetten mükafatlandırsın. Demek ki insanların iman etmelerini sağlamak için mümin gerek canını bile feda etmeli kardeşlerim. Çünkü iman eden kimseler öldükten sonra cennete, kafirler ise cehenneme gider kardeşlerim. Evet, devam edelim. Sesim net değil mi? Evet, Buhari Müslim'de gelen kıssalarla alakalı hadislerden bir tanesi de kardeşlerim, altın dolu küp hadisi. Allah kendisinden razı olsun, Ebu Hureyre naklediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vaktiyle bir adam diyor, bir başkasından bir arsa satın aldı. Arsayı alan adam orada altınla dolu bir küp buldu. Arsayı satan adama altınını, zira ben senden altın değil arazi satın aldım dedi. Arsanın ilk sahibi de ben o arsayı içindekilerle beraber sattım dedi. Anlaşmazlıklarını halletmesi için bir adama başvurdular. Hakem olan bu adam çocuklarınız var mı diye sordu. Biri benim bir oğlum var dedi. Diğeri benim de bir kızım var dedi. Hakem oğlanla kızı evlendirin, o altınların bir kısmını onlara verin, bir kısmını da siz harcayın dedi. Evet, Buhari, Müslim ve İbn-i Mace'nin naklettiği, Allah kendilerinden razı olsun, sahih bir senetle gelen bir rivayet. Ki kardeşlerim, emanet mutlaka yerine getirilmeli. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın Bakara suresinde hemen müminlerin vasıflarından bahsederken Bunları hep övmüş. Hem yer, infak eder, Rablarından korkar demiş. Müminin suresinde övmüş. Fatır suresinde övmüş. Ve müminin hep vasıflarını anlatmış. Kardeşlerim, bu kıssaları duya duya kaybettiğimiz özellikleri de yakalamamız gerekir. Her ne kadar ortam bozuk olursa olsun, insanlar ne kadar ahlaksız olursa olsun, bunları gündeme getirip doğruya, iyiliğe, güzelliğe insanları teşvik etmemiz gerekir. Demek ki müminin alametlerinden birisi emanete riayet eden. Allah bizi müminlerden eylesin kardeşlerim. Allah bizleri kanaatkar etsin. Çünkü insan kanaatkar olmalıdır. Eğer o tarlasında bulmuş olduğu küp aç gözlü bir insan olmuş olsaydı, o küpü ben burada buldum deyip de arsa sahibine, yani ilk satın aldığı adama götürüp de ne yapmaz? Geri vermezdi. Yine kardeşlerim, burada o tarla sahibine dikkat ederseniz, küpü bulduğunda o adama götürmesi, onun da kanaatkar sahibi olması, neticede bu onu huzursuz etmesi ve alim birine gidip arayıp meseleyi ona anlatmaları ve bakın o insanın da hükmü o kadar güzel ortaya koyması ki, ona soruyor, senin evlenecek oğlun var mı? Evet, senin kızın var. İkisini evlendirin diyerek ortayı ne yapıyor? Buluyor. Allah bu şekilde adaletle hükmeden hayırlı insanların sayısını artırsın kardeşlerim. Artırsın ki insanlar onları görerek hem doğruyu, hem güzelliği, hem ahlakı görsün. Demek ki kardeşlerim, Allah'ın verdiğine razı olan kimse insanların en iyisi. Allah'ın verdiğine razı olan kimse insanların en zenginidir kardeşlerim. Allah bizi ondan kılsın. Yine kardeşlerim, kader hadisini hatırlayacak olursanız, ana rahmine bir ruh düştüğünde 3-40 gün geçtikten sonra bunun rızkı ne olacak diye bir meleğin sorması ve Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın onu takdir etmesi var. Demek ki insanın rızkı belirlenmiş. Mutlaka zamanı geldiğinde kendisine bu ne yapacak? Ulaşacak. Aynen bir salih kulla Musa Aleyhisselam'ın arkadaşlığını düşünün. Sahilden sonra uğradıkları köye, orada ne yapıyor? O ahali kendilerini ağırlamadıkları halde, kafir etmedikleri halde virane olmuş bir yeri ne yapıyor? Yıkıyor, düzeltiyor. Musa Aleyhisselam kendisine, buradaki insanlar bizi böyle böyle muamele ettiği halde sen bunlara neden böyle yapıyorsun dediğinde, o da ne diyor? İşte bu hane sahibi Allah'ın salih kullarındandı. Burada gömü var. Bunun çocukları yetim, küçük. Onlar ileride büyüdüğünde işte buraya gelip kazacaklar ve bunu da buradan Allah'ın ikramı olarak alacaklar diyor. Demek ki kardeşlerim, Allah'a samimi şekilde kulluk yaparsak, kanaatkar sahibi olursak ve Rabbimizin verdiğine razı olur, gözümüzü başka bir şeye dikmezsek, Allah'ın bizi nereden, ne şekilde nasiplendireceğinin bile farkına varmayız. Allah hak kendisine kulluk edenlerden eylesin. Demek ki kişi rızkını meşru olan yollardan sağlamalı. Salih bir amel insanın dünyada da ahirette de mutlu olmasını sağlar kardeşlerim. Allah bizi ihlerden eylesin. Eşlerimizi salihalardan eylesin. Demek ki adil bir hüküm aralarında husumet olan kimseleri de ne yapıyor? Razı ediyor. Rabbim hem salihlerden hem de adil hüküm sanma kullardan eylesin bizleri. Evet kardeşlerim, yine Müslüm'ün naklettiği bir rivayeti okuyayım, eğer izniniz varsa. Bu beşikte konuşanlar hadisi olarak meşhur oldu. Yine ravi, Allah kendisinden razı olsun, ahirette birbirimizi görmeyi Rabbimiz nasip etsin, Ebu Hureyre'den Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor: beşik sadece 3 kişi konuştu. Bunlardan birisi Meryem'in oğlu İsa, diğeri Cüreyç ile macerası olan çocuktur diyor. Cüreyç ibadete düşkün bir kimseydi. Bir millete yerleşip orada ibadet etmeye başladı. Bir gün anası Cüreyç, Cüreyç diye kendine seslendi. Cüreyç namazda, ya Rabbi anama mı cevap vereyim yoksa namaza mı devam edeyim diye kendi kendine tereddüt etti. Namazına devam etti. Annesi dönüp gitti. Ertesi gün annesi yine Cüreyç namaz kılarken geldi ve kendisine Cüreyç diye seslendi. Cüreyç yine kendi kendine, Rabbim anama mı cevap vereyim yoksa namazıma mı devam edeyim diye bir tereddüt etti. Sonra namazına devam etti. Bir gün sonra anası yine Cüreyç namaz kılarken geldi ve ona yine seslendi. Cüreyç yine namazına devam etti. Bunun üzerine kardeşlerim anası ona beddua etti: Allah'ım fahişelerin yüzüne bakmadan onun canını alma diye beddua etti. Bir gün İsrailoğulları Cüreyç ve ibadete düşkünlüğü hakkında konuşuyorlardı. Güzelliğiyle meşhur bir fahişe de oradaydı. Eğer isterseniz ben onu baştan çıkarırım dedi. Vakit kaybetmeden Cüreyç'in yanına gitti. Fakat Cüreyç onun yüzüne bile bakmadı. Cüreyç'in ibadethanesinde yatıp kalk çoban vardı. Kadın onunla ilişki kurarak çobandan hamile kaldı. Çocuğunu dünyaya getirince onun Cüreyç'ten ileriye sürdü. Bunu duyan halk Cüreyç'in yanına geldi. Onu alaşağı ettiler ve ibadethanesini yıkarak kendisini dövmeye başladılar. Cüreyç, "Niçin böyle davranıyorsunuz?" dedi. "Sen şu fahişeyle zinamışsın ve senin çocuğunu doğurmuş," dediler. Cüreyç, "Çocuk nerede?" diye sordu. Çocuğu alıp ona getirdiler. Cüreyç, "Yakamı bırakın da namaz kılayım," dedi. Namazını kılıp çocuğun yanına geldi ve karnına dokundu. "Söyle çocuk, başım," dedi. Çocuk, "Babam falan çobandır," diye cevap verdi. Bunun üzerine Cüreyç, halk Cüreyç'in ellerine kapanarak öpmeye ve ellerini onun vücuduna sürerek af dilemeye başladılar. "Sana altın bir mabet yapalım," dediler. Cüreyç, "Hayır, eskiden olduğu gibi yine kerpiçten yapın," dedi. Ona kerpiçten bir mabet yaptılar. Beşikte konuşan üçüncü çocuğun kıssası şöyledir. Çocuğun biri annesini emerken cins bir ata binmiş ve iyi giyinmiş yakışıklı bir adam oradan geçti. Onu gören anne, "Allah'ım benim oğlum öyle yap," diye dua etti. Emmeyi bırakan çocuk o adama bakarak, "Allah'ım beni onun gibi yapma," dedi ve yine emmeye koyuldu. Ebu Hureyre der ki, çocuğun emmesini anlatırken aleyhissalatü vesselamın şehadet parmağını ağzına alıp emmişi hala gözümün önündedir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sözüne şöyle devam etti: cariyenin birini zina ettin, hırsızlık yaptın diye döverek oradan geçirdiler. Cari ise bana Allah'ım yeter, o ne güzel vekildir diyordu. Bunu gören anne, Allah'ım çocuğum onun gibi yapma diye dua etti. Memeyi bırakan çocuk cariyeye baktı ve Allah'ım beni onun gibi yap dedi. Bunun üzerine ana ile çocuk konuşmaya başladılar. Ana, yakışıklı bir adam geçti. Ben de Allah'ım benim çocuğumu böyle yap diye dua ettim. Sen ise Allah'ım beni onun gibi yap dedin. O cariyeyi zina ettin, hırsızlık yaptın diye döverek götürdüler. Ben Allah'ım çocuğum onun gibi yapma diye dua ettim. Sen ise Allah'ım beni onun gibi yap dedin. Niçin diye sorduğunda çocuk, o adam zalimin tekiydi. Onun için Allah'ım beni onun gibi yapma dedim. Onun gibi zorba olmayayım dedim ve böyle dua ettim. O cariyeyi zina etmediği de zina ettin diye dövüyorlardı. Hırsızlık yapmadığı halde hırsızlık yaptın diyorlardı. Bunun için de Allah'ım beni onun diye dua ettim demiştir. Bunu Buhari ve Müslim nakletmiştir. Allah her ikisinden de razı olsun ve cennetine koysun. Bu kıssalardan da kardeşlerim alacağımız birçok ders var. Eğer kılınan namaz farzların dışında kılınan bir namaz ise ana veya babası çağırdığında icabet gerekiyor. Demek ki ana ve baba çocuklarına beddua değil de dua etmeliymiş. Beddua etmekte kaldığında cüre için annesi gibi ölçülü davranmalıdır. Demek ki o namazda Ya Rabbi namazım annem dediğinde anneyi tercih etse o beddua ne yapmayacak? Hasıl olmayacak. Demek ki kardeşlerim Allah'ın iyi kulları ister erkek olsun ister kadın olsun Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın onlara verdiği keramet vardır. Keramet haktır. İnsanın elinde olmayarak Rabbimizin kendisine ihsan ettiği olağanüstü hallerdir. Düşünün, cüre için çocuğun karnına dokunduğunda baban kim diye sorduğunda çocuğun babasının falan olduğunu söylediği gibi. Allah bizlere ikram etsin. Allah bizleri sevsin. Allah bizlere acısın kardeşlerim. Allah bizleri iyi kullarından eylesin. Demek ki iman eden kimse sınava tabi tutulduğu zaman sabır ve sebat etmeli. Hak ve hakikatten ayrılmamalı kardeşlerim. Demek ki günahkar kimselere değil, günahlardan sakınmaya çalışan kimselerden olmamız gerekiyor. Günahkar, yalaka, yağcı, dalkavuk olan insanları etrafımızda toplarsak ne salihliğimiz ne de salih amelimiz kalır kardeşlerim. Ne de kardeşliğimiz olur. Allah bizi salihlerden kılsın. Kur'an ahlakıyla ahlaklanan samimi kullardan eylesin. Dikkat ederseniz Cüreyç Allah'a halisane ibadet eden samimi bir kul ve insanlar onun amellerinden konuşuyor ve fahişe kadın da ondan sonra kendisine musallat oluyor. Bu noktayı unutmayalım kardeşlerim. Demek ki ibadet eden Allah'ı razı etmeye çalışan hiç kimsenin herhangi bir meselesiyle ilgilenmeyen bir insanla dahi herkes ilgilenip onu konuşabiliyor ve onun hakkında suizanda bulunabiliyor. Allah iman eden, sınava tutulduğunda sabır eden, sebat eden, haktan, hakikatten ayrılmayanlardan eylesin kardeşlerim. Yine kısa hadislerinden köpeği sulayan ve bu yüzden günahı bağışlanan kişi hakkında bir rivayet var. Allah kendisinden razı olsun. Yine ravi Ebu Hureyre'dir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor kardeşlerim. Vaktiyle birisi yolda giderken çok susadı. Bir kuyu buldu ve içine indi. Su alıp dışarı çıktı. Bir de ne görsün? Bir köpek dili bir karış dışarıda soluyor. Ve susuzluktan nemli toprağı yalayıp duruyor. O kişi kendi kendine bu köpek de tıpkı benim gibi pek susamış deyip hemen kuyuya iniyor. Ayakkabısını çıkarıp su ile dolduruyor ve yukarı çıkıp köpeği suluyor. Onun bu hareketinden Allah Subhanahu ve Teala hoşnut olup o şahsı bağışlıyor. Sahabeler diyor ki ey Allah'ın Resulü, bizim için hayvanlardan dolayı sevap var mı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her canlı sebebiyle sevap vardır buyuruyor. Evet. Bukhari başka bir rivayetinde Allah ondan memnun oldu ve onu bağışlayıp cennete koydu beyanını vermiştir. Yine Bukhari ve Müslim'de diğer bir rivayette ise susuzluktan ölmek üzere olan bir köpek bir kuyunun etrafında dolaşıp duruyordu. İsrail oğullarından fahişe bir kadın onu gördü, hemen çizmesini çıkardı ve onunla köpek için kuyudan su çekerek suladı. Bu yüzden de Allah onu bağışladı diyor. Evet kardeşlerim, demek ki yapılan bir hayır insanın kendi affına bile ne yapıyor? Sebep oluyor. Canlı olan varlıklara iyilik mi? Demek ki insana sevap kazandırıyor. Bazen cennete girmeye de vesile oluyor kardeşlerim. Düşünün, bir hayvana iyilik yapmak kişiye sevap kazandırırsa acaba insanoğluna iyilik yapmak ne kadar sevap kazandırır? Hayvanlara kötülük yapmak günahsa insanlara kötülük yapmak acaba ne kadar günah kazandırır? Demek ki kardeşlerim, Müslüman Allah'ın yarattıklarına karşı Allah bizi merhametli kullardan eylesin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de dediği gibi birinin diyor boynundan İslam bağı çıkarılacak olursa ondan alınacak fıtri hastalardan ilki merhamettir diyor. Artık diyor onun boynundan merhamet alınır ve İslam'ın eserini onda görsün diyor. Allah ayaklarımızı kaydırmasın kardeşlerim. Allah kalplerimize merhamet versin. Bizleri rahmetiyle yargılasın. Demek ki bazen küçümsediğimiz, önemsemediğimiz bir şey insana ne kadar çok sevap kazandırıyor değil mi? Bu kıssaları aktarmaktaki gayem, maksadım bu kıssalarım. Allah kalplerimizi inceltsin. Vakaları yerli yerince anlamamızı nasip etsin. Evet. Yine bir rivayete geçelim inşallah. Ebu Hureyre, Allah kendisinden razı olsun, şöyle diyor. Kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a yemin ederim ki ben bazen açlıktan karnımı yere dayar, bazen de karnıma taş bağlardım. Bir gün sahabelerin geçtikleri yol üzerine oturmuştum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benim yanımdan geçti ve beni görünce gülümsedi. Kalbimden geçeni yüzümden anladı ve Ebu Hureyre dedi. Ben buyurun ya Resulullah dedim. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz beni takip et buyurdu ve yoluna devam etti. Ben de peşinden yürüdüm. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evine girdi. Ben de girmek için izin verdi. İçeri girdim. Bir kap içinde süt buldu ve bu süt nereden geldi dedi. Falan erkek ve falanca kadın onu size hediye etti dediler. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre diye seslendi. Ben buyurunuz ya Resulullah dedim. Suffe ehline git onları bana çağır dedi. Ebu Hureyre dedi ki Suffe ehli İslam konuklarıydı. Onların ne sığınacak aileleri, ne malları, ne de bir kimseleri vardı. Peygamber'e bir sadaka geldiğinde onlara gönderir. Kendisi de ondan bir parça alır ve böylece gelen hediyeyi paylaşırdı. Aleyhisselatü Vesselam'ın Suffe ehlini davet etmesi hoşuma gitmedi. Kendi kendime süt Suffe ehli arasında kime yetecek ki? O sütü içmek suretiyle kuvvetlenmeye ben daha çok hak sahibiyim. Oysa onlar geldiğinde Aleyhisselatü Vesselam bana emreder, ben de onlara veririm. Belki de o sütten bana kalmaz. Fakat Allah ve Resulünün emrine itaat etmemek de olmaz dedim. Netice olarak onlara gittim ve kendilerini davet ettim. Onlar bu daveti kabul ettiler ve içeri girmek için izin istediler. Kendilerine izin verildi ve onlar da evde yerlerini aldılar. Aleyhissalatü Vesselam Ebu Hureyre dedi, ben buyurun ya Resulullah dedim. Onlara ver buyurdu. Ben de süt kabını aldım, herkese vermeye başladım. Verdiğim kişi kanıncaya kadar içiyor, sonra geri veriyordu. En sonunda kabı eline aldı. Topluluğun hepsi süte kanmıştı. Aleyhissalatü Vesselam kabı alıp elinden tuttu ve bana bakıp gülümsedi. Ebu Hureyre dedi, buyurun ya Resulullah dedim. Bir ben kaldım, bir de sen buyurdu. Ben doğru söylediniz ya Resulullah dedim. Otur da iç dedi. Ben de oturdum ve içtim. Sonra yine o iç dedi. Yine oturdum ve içtim. Aleyhissalatü Vesselam iç iç buyuruyordu. Sonunda ben hayır, seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki artık içecek yerim kalmadı dedim. Bana ver buyurdu. Kabı Aleyhisselatü Vesselam'a verdim. Allah'a hamd etti, besmele çekti ve kalan sütü kendisi içti. Evet kardeşlerim, bu hadisi İmam Bukhari nakletmiştir. Allah kendisinden razı olsun. Hatip bir su veremiz. Demek ki kardeşlerim, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yoksul ve fakirlerle ilgilendiğini ve onlara ikramda bulunduğunu görüyoruz. Bir kişiye yetecek kadar sütle bütün Suffe ehlinin karnını doyurması Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın Resulüne verdiği mucizelerden de bir tanesidir kardeşlerim. Yine dikkat edeceğimiz noktalardan bir tanesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sadakadan yararlanması, yani zekattan yararlanması haram, hediyelerden yararlanması ise kendisine helal kılınmış. Kardeşlerim, yine bu içme meselesinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam oturarak içmeyi bizlere emretmiş. Oturarak içme ayakta içmekten daha evladır demiştir. Hatta Ebu Bekir Efendimiz ayakta içmiş bir seferinde unutarak, parmak atıp kusmuştur. Besmele çekerek içme, içtikten sonra da Allah'a hamd etme sünnettir. Yine Müslümanın artığı temizdir ve içilebilir. İsraftan kaçma, doyana kadar yeme, içme de caizdir. Demek ki yine kardeşlerim burada Müslüman gerektiği zaman din kardeşlerini kendisine tercih etmelidir. Allah subhanahu ve teala bizlere doyan bir nefis versin. Makbul olan bir dua versin. Ayaklarımızı kaydırmasın kardeşlerim. O günler kıtlık günleriydi. Dikkat ederseniz Ebu Hureyre kah diyor karnımı duvara dayıyor, kah yere dayıyor, kah taş bağlıyordum diyor. O gün onlar yokluktan, açlıktan birçok sıkıntıyla imtihan oldular. Bugünse Müslümanlar varlıkla, çoklukla, dünyayı sevmekle bunun imtihan oluyorlar. Allah bizlere kendine kavuşmayı sevdirsin kardeşlerim. Rabbim Subhanahu ve Teala ölümü bize sevdirsin. Kendisine kavuşmayı sevdirsin. Yine kısa hadislerine bakacak olursak kardeşlerim, yine Buhari Aleyhisselam'a giderek meseleyi ona anlatıyorlar. Hazreti Süleyman bana bir bıçak getirin de çocuğu bölerek aralarında paylaştırayım diyor. O zaman genç kadın Allah sana rahmet etsin öyle yapma çocuk onundur deyip çocuğu bırak. Hazreti Süleyman da çocuğun genç kadına ait olduğunu belirterek ona veriyor. Bunu Ali ve Müslüm nakletmiştir. Allah kendilerinden razı olsun. Demek ki kardeşlerim ince anlayış, gerçeği seziş kabiliyeti Allah'ın verdiği nimetlerdendir. Bunun büyüklük, küçüklük, yaşlılık, gençlik ile bir alakası yok. Allah subhanahu ve teala bizleri sevsin, dininde anlayışlı kılsın kardeşlerim. Demek ki peygamberler de Allah'tan vahiy alan kimseler olsalar bile yeri gelince içtihatlarına göre hüküm verebilirler. Aynen misal Müslüm'ün Kitab-ı Talak'ta kadın alacak karanlıkta tutun şu koşan bana tecavüz etti diyor. Sahabeler hemen onu tutup Allah Resulü'ne getiriyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam götürün bunu rejim edin diyor. Oradaki insanlardan birisi kalkıyor. Ey Allah'ım o kadına tecavüz eden o değildi. Bendim diyerek suçunu itiraf ediyor. Ve koşan adam ne yapıyor? Kurtuluyor. Demek ki kardeşlerim insan bulunduğu o hal neyse ona göre hüküm verebilir. Demek ki duyu bulmak için de gerektiğinde değişik çarelere bir insan ne yapabilir? Başvurabilir. Allah anlayan, hakkıyla hayata geçiren samimi kullardan eylesin. Bu da dikkat ederseniz yukarıki rivayetlerden, demin naklettiğimiz rivayetlerden birinde tarla satın alan ve tarlasında küp bulan bir tarla satın aldığı adama giderek bu küp senindir diye verdiği kıssa gibi aynen burada da Süleyman'a getirin bıçak çocuğu ortadan ayırayım bölüşsün dediği gibi çok hoş ince yakalanması gereken ibretli misallerden bir tanesi. Allah bizleri de hakkıyla anlayanlardan eylesin. Kardeşlerim yine Buhari, Müslüm ve Nesai'nin naklettiği bir rivayette yine ravimiz Allah kendisinden razı olsun, Ebu Hureyre'dir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor: vaktiyle bir adam, ben mutlaka bir sadaka vereceğim diyor. Geceleyin evinden sadakasını alıp dışarı çıkıyor ve karanlıkta önüne gelen ilk kişinin eline tutuşturuyor. Fakat bu eline tutuştuğu adam bir hırsız. Ertesi gün halk, hayret, bu gece bir hırsıza sadaka verilmiş diye konuşmaya başlıyorlar. Adam, Allah'ım sana hamdolsun, ben mutlaka bir sadaka vereceğim diyor. Sadakasını alarak bilmeyerek bu sefer onu bir fahişenin eline tutuşturuyor. Ertesi gün halk, olur şeydi, bu gece bir fahişeye sadaka verilmiş diye dedikoduya başlıyorlar. Adam, Allah'ım bir fahişeye sadaka verdiğim için sana hamdolsun, ben mutlaka bir sadaka vereceğim diyerek bu sefer sadakasını alıp gece evden çıkıyor ve bu sefer önüne gelen verdiği insan bir zengin oluyor. Ertesi gün halk, bu ne iştir, bu gece bir zengine sadaka verilmiş diye söylemeye başlıyorlar. Adam, Allah'ım hırsıza, fahişeye ve zengine sadaka verdiğim için sana hamdolsun diyor. Rüyasında o adama şöyle deniliyor: hırsıza verdiğin sadaka belki onu yaptığı hırsızlıktan vazgeçirecektir. Fahişe belki yaptığından vazgeçip iffetli bir kadın olacaktır. Zengin de bel bilet alıp Allah'ın kendisine verdiği maldan muhtaçlara dağıtacaktır diyor. Bunu Buhari, Müslüm ve Nesai nakletmiştir. Allah kendilerinden razı olsun. Rabbim cennetine koyduğu samimi kullardan eylesin onları da. Demek ki kardeşlerim, sadaka verilmemesi gereken birisine bilmeyerek kimse sadaka verirse, iyi niyetinden dolayı o kimse verdiği sadakanın ecrini muhakkak görecek. Yapılacak olan yardımlar, verilecek olan sadakalar, muhtaç olup da iyi olan kimselere verilmesi başkalarına verilmekten daha efdaldir. Allah hakkıyla infak eden, sadaka veren, istemeden düşkünleri bulup onların ihtiyacını gideren samimi kullardan eylesin bizleri. Bir kulun ihyası İslam'ın hakimiyetiyle gündeme gelir kardeşlerim. Eğer İslam hakim değilse her ila yapılan işleriyle muhakkak ki o toplumda kargaşa, açgözlülük, kanaatsızlık, şan, şöhret istekleri, kin, garez, her şey ne yapar? Had safhada olur. Ama İslam olursa bunlar olmaz kardeşlerim. Yine kardeşlerim, kimin naklettiği bir rivayetten Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetkarı olan Ebu Hazım, Enes İbni Mali'ye bildirdiği bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurmuştur: kulunun tevbe etmesinden dolayı Allah-u Teala'nın duyduğu memnuniyet, sizden birinin ıssız kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden daha fazladır. Bunu Buhari ve Müslüm nakletmiştir. Müslüm'ün başka bir rivayeti şöyledir kardeşlerim: herhangi biriniz tevbe etmesinden dolayı Allah-u Teala'nın duyduğu hoşnutluk, ıssız çölde giderken üzerindeki yiyecek ve içeceğiyle birlikte devesini elinden kaçıran, arayıp taramaları sonuç vermeyince devesini bulma ümidi büsbütün kaybederek bir ağacın gölgesine uzatan derken yanına devesinin geldiğini görerek yularına yapışan ve aşırı derecede sevincinden ne söylediğini bilmeyerek "Allah'ım sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim" diyen kimsenin sevincinden çok daha fazladır diyor. Evet. Demek ki kardeşlerim, Allah-u Teala kullarına karşı son derece merhametli. Onların tevbesini kabul eder. Allah tövbe eden samimi kullardan eylesin bizleri. Bazı konuların daha iyi anlaşılması için hadiste geçtiği gibi kardeşlerim örnek vererek anlatmak insana doğruyu çok daha rahat yakalatır. Sen şunu şöyle yaptın, sen bunu böyle yaptın, şöyle şöyle ettin dedi mi? O insan zaten onu yapmış. Ama dikkat ederseniz konunun iyi anlaşılması ve insanın da ondan tövbe edebilmesi için onu misallerle, ona verilen, anlatılan misallerle o konunun karşıdakine yakalatılması gerekir. Allah dilini hayırda kullanan samimi kullardan eylesin. Demek ki kardeşlerim, Allah tövbe eden kimseleri seviyor. Dikkat ederseniz burada verilen misali yakalayacaksak, çölde devesini kaybeden, arayan, tarayan, bulamayan, sonra onu yanı başında bulan bir adam nasıl seviyor ifadesini yakalayacak olursak, ne kadar günah işlersek işleyelim, demek ki Allah Azze ve Celle tövbe ettiğimiz, tövbe eden o kimsenin amelini ne yapıyor? Seviyor. Allah tövbe eden kimseleri sever. Rabbim o insanlardan bizleri kılsın. Tövbe etme demek ki Allah'ı sevindiriyor. Allah'ın sevilmesi kulların sevilmesine benzemez kardeşlerim. O kendisine yakışır şekilde sevinir. Bunu da böyle anlamak gerekiyor. Düşünün, deminki anlatmış olduğumuz hadis-i şeriflere bakacak olursak 99 kişiyi ölsenin günahını düşünün. Bir değil, iki değil, üç değil, dört değil. 99 kişiyi öldürüyor. Buna rağmen tövbe etmek istiyor. Bir yüzüncüyü daha öldürüyor. Ve neticede hiçbir iyilik yapmadan Rabbine kavuşur. Ve gideceği menzile bir adım kala, yani gideceği menzile, varacağı menzile yolun yarısından bir adım daha fazla gitmesi onun cennete gitmesine de sebep oluyor. Rabbim Subhanahu ve Teala rahmetiyle bizleri yargılasın. İman eden, salih amel işleyen samimi kullardan eylesin. Kur'an ahlakıyla ahlaklanan, Kur'an'ı güzelce okuyan ve onu açıklayan hadisleri okumaya çalışan, öğrenmeye çalışan samimi kullardan eylesin. Son bir hadis daha nakledip ben de müsaade isteyeceğim inşallah. Yine Allah kendisinden razı olsun, Ebu Hureyre'nin naklettiği bir rivayet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vaktiyle kendini beğenmiş bir adam, güzel elbisesini giyinmiş, saçını taramış, çalım satarak yürüyordu. Allah-u Teala onu yerin dibine geçiriverdi. O şahıs kıyamete kadar debelenerek yerin dibini boylamaya devam edecektir diyor. Bunu Buhari ve Müslim nakletmiştir. Demek ki kibirlenip böbürlenmek haram ve sonu da böyle kötü kardeşlerim. Allah kalplerimizi inceltsin. Kıssaları doğuran, anlatılması gereken, yakalatılması gereken manalara söz karıştırmayan ve ona bir şey ekleyip çıkarmadan nakleden, dünyada da ahirette de yüzü nurlu olan kullardan eylesin bizleri. Bugün bunları anlatma ihtiyacı hissettim. Hem kendine hem de sizler için hayır olsun inşallah. Bu kadar, bu yeter inşallah. Çünkü sözün, anlatılan meselelerin unutulmasına, başta konuşulanların gidip sonda konuşulanların kalmasına sebep olur. Allah hepsini layıkıyla hıfzında tutanlardan eylesin. Aynen Ebu Hüreyre'nin, ey Allah'ın Resulü, ben senden duyduğum her şeyi hıfz ediyorum, ezberliyorum. Ama şuradan gittiğimde aklı bir şey kalmıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam elindeki hurma bohçasını yay diyor, yayıyor. Topla diyor, topluyor. Vallahi o günden sonra hiçbir şey unutmadım diyor. Allah beni de sizleri de o duaya layık olan samimi kullardan eylesin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etubu ileyh.
İslam'da bir insan Müslümansa, inansa üç şey ona haram. Aynen Tirmizi'nin naklettiği tembabında hadisi olduğu gibi, Allah kendisine rahmet etsin, Hazreti Osman'ın evini muhasara ettiklerinde, kılıçlarını çekip kast ettiklerinde Osman camı açmış, onlara şöyle bağırıyordu: bir Müslümanın kanı bir Müslümanın haramdır. Ancak üç şeyden dolayı helal kılınır. Bir, dinden dönmüşse, İslam'a girdikten sonra asla dinden çıkmadım dedi. İkincisi, evli ve durken zina etmişse, vallahi diyor, ne cehalette ne de İslam'da haram yere uçkur çözmedim diyor. Üçüncüsü ise haksız yere adam öldürmekte, vallahi ne cehalette ne de İslam'da haksız yere can kıymadım. Siz nasıl benim canıma kastediyorsunuz diyor. Kesinlikle İslam'da bu üç şey gitmediği müddetçe bir Müslümanın kanı birine helal değildir. Buradaki hadis-i şerif, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabının içinden bir topluluktan değil, İsrail oğullarından bir adam diyerek naklediyor. Kısas vardır İslam'da. Savaş hali hariç kafir olsun, Müslüman olsun, birisi birini öldüremez. Eğer bir kafir bir Müslümanı öldürmüşse, nasıl öldürmüşse o şekilde kendisine kısas vardır. Bir Müslüman bir öldürmüşse, kafire karşılık Müslüman öldürülmez, ona da diyet verilir. Öldürmemesi gerekiyor. Öldürmemesi gerekiyor. Buradaki 99 kişiyi öldüren kıssa ise, aleyküm selam bana.
Değiştirelim.
Geçmiş ümmetlerden diyor, İsrail oğullarından diyor, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bildiriyor. İnşallah İslam hakim olursa bunların hepsi yerine oturacağız. Yani. Kafire karşılık Müslüman öldürülmez. Tabi haksızlık da tabi. Yoksa savaş anında zaten haksızlık yoktur. Mesela bir Müslümanı, bir kadını birbirine ne yapıyor? Taşla kafasını vura vura öldürmeye çalışıyor. Ölüm anında geliyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çekişmekte olan kadını, kendisi kimin öldürdüğünü inkar edince, o kadın ölene kadar bekleniyor. Daha sonra onu öldüren Yahudi aynı kadını nasıl öldürmüşse kafası taşla ezilerek aynı cezalandırılıyor. İslam'daki verilen had cezaları hep amelin cinsindendir. Bu fiili işlemek isteyen o cezayı göze almalıdır. Birini öldüreceğini haksız yere kendi canından bunu edersin. Zina mı ettin, evli misin, dul musun? Bunu canından ödersin. Hırsız mısın? Onu elini kesilerek ne yaparsın? Cezasını çekersin. İslam'da böyle. Bu kısa ise İsrail oğullarından verilen İslam hukuku böyle. Kafire karşı bir Müslüman öldürülmez. Evet. Selamun aleyküm. Neden kutu koymuyorum? Kutu neden koymuyorum? Konan ekmeği.
Aktarıyorum. Araştırın. Bunu görürsünüz. Kadın insanını öldürmüş gibidir diyor. Doğru. Öyledir. Ama bir ayeti böyle çıplak alıp da oradan kafamıza göre de hüküm çıkaramadım. Mantık nedir? Arapça inen bu Kur'an'ın anladığımız dildekidir. Mefhumu nedir? O mantuka Allah Subhanahu ve Teala'nın yüklediği muradı ilahidir. Güzel anlamak gerekir. Gidin o ayete de bakın. Kısas hükümlerine de bakın. Orada aradığınız cevabı bulursunuz inşallah. Doğrusunu Allah bilir. Gidip bakarsanız görürsünüz. Evet. Ben müsaade istiyorum arkadaşlar. Gece yarım oldu. Buyurun. Selamünaleyküm ve rahmetullah.
Selamünaleyküm. Hocam çıkmadan bir soru daha geldi aklıma. Şimdi Kur'an'da ve hadiste okuduğumuz iki tane şeyi nakledeyim. Müslümana sövmek küfür, onunla çarpışmak küfürdür. Onu öldürmek küfürdür. Bir de ayet hatırıma geldi. Bir Müslümana haksız yere öldüren yani ebedi cehennemdedir diye bir ayet var. Şimdi herhangi bir nedenle bir tarla davasından ne bileyim değişik laf attı diye bir şekilde yani bir şekilde bir Müslümanı öldüren kişi ebedi cehennemlik mi oluyor? Yani Müslümana sövmek küfürdür. Onu öldürmek, Müslümana sövmek fısktır. Onu öldürmek küfürdür. Ne anlama geliyor? Yani kafir mi oluyor? Bir Müslüman öldürdüğü zaman. Yani herhangi, yani bu söylediğiniz üst sebep dışında tarla davasından bizim köyde öldüren oldu birbirini mesela. Bu küfür mü oluyor? Buyur hocam. Selamun aleyküm.
Aleyküm selam ve rahmetullah. Şimdi Musam bab bab ele almak gerekiyor. Allah kendisine rahmet etsin. İbn Abbas diyor ki bu ayet diyor nesk değildir. Haksız yere kim bir Müslümanı öldürmüş ebediyen cehennemdedir diyor. Ama ayet-i kerimelere bakmış olduğumuzda eğer karşılığında kısas varsa veyahut öldürülenin sahipleri diyeti kabul etmişse bu hükümler de inmiştir. Allah Subhanahu ve Teala yapılan bir hataya karşılık dünyada bir had cezası vermişse ve bu da uygulanmışsa hadis-i şerifte kayda alınan Allah onu tekrar ahirette hesaba çekmekten haya eder diyor. Anlatabildim mi? Yani kısasta hayat vardır. Kısasta hayat vardır. Ben sadece Müslüman ahkamını ele alayım. Müslüman bir Müslümanı haksız yere öldürdüğünde karşılığında canıyla öder. Veyahut bunun karşısında örfe göt öder veyahut canını öder. O kadar. Benim dinde bildiğim bu. Ama ayet-i kerimede ebedi cehenneme gider derken diyet gelmezse, kısas gelmişse bu ne yapıyor? Bu bunun kefareti olmuş oluyor. Tabii. Dediğim gibi İbn Abbas her ne kadar ebedi cehennemdedir dese de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah bir cezaya karşılık dünyada eğer hat vermişse ve o cezada onu işleyene uygulanmışsa Allah onu ahirette hesaba çekmekten haya ederdir. Benim dinde bildiğim bu arkadaşlar. Selamun aleyküm ve rahmetullah.
Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Hocam şimdi Mekke'de Müslümanı kafirler öldürdü, Sümeyye'yi. Onun eşini öldürdüler. Öldürme nedenleri sadece Müslüman oldukları için öldürüldü. Günümüzde de sadece Müslüman olduğu için öldürülen insanlar var. Yani başka bir nedenle değil yani. Acaba kastedilen olabilir mi? Bir Müslümanı sadece Müslüman olduğu için öldürmek mi acaba küfür olmuş oluyor? Mesela Hazreti Ali ile Muaviye arasında çıkan savaşta öldürülenler hakkında da bu ifade kullanılıyor ama ben doğru olmadığına inanıyorum. Çünkü başka ayetler de var. Müminlerden iki grup çarpışırsa bir Müslümanı sadece Müslüman olduğu için inancından dolayı öldüren mi acaba ebedi cehenneme gidiyor?
Ben o ayetin nesk olduğu inancındayım. İbn Abbas'a Allah rahmet eylesin, bu konuda hata ediyor. Öbür meseleyi hiç buna karıştırma. Biraz edepli olursanız bana göre edepsizlik yapıyorsunuz. Ya kulaklarınız iyi duymuyor ya kulaklarınız iyi duymuyor, anlama güçlüğü çekiyorsunuz ya da kasıtlı yapıyorsunuz. Dediğimi anladınız mı? Hocam demeyin. Hocam demeyin. Bana göre edepsizlik yapıyorsunuz. İbn Abbas dinin sahibi mi? Allah rahmet etsin dedim mi? Bu konuda hata ediyor dedim mi? Edepsizlik yapan insan İbn Abbas bunu bilmiyor der. Bak işte. Tabii. Siz benden çok edeplisiniz. Buyurun. Yok, kızma yok. Senin gibi birkaç tanesi çıktı mı böyle anlamayabilirsin. Ben seni ikna etmek zorunda da değilim. Ama niye terbiyesizlik yapıyorsunuz? Ben sana şimdi İbn Abbas'ın yaptığı hataları tek tek saydığımda hepsini kabul edecek misin? Allah onlardan razı olsun. Biz onları sadece adalet ile ele alıyoruz. Onlar da bizim gibi bir insan. Ve hala konuşuyorsunuz. Peki bir misal vereyim. Mikrofonda konuşmak ister misiniz? Buyurun bu meseleyi bir anlatın. Ben de size hatalarını tek tek anlatacağım. Hepsinin altına doğru diyeceksiniz. Siz benim ne okuduğumu karıştırmayın. Ben size edepsiz diyorum ve hala sözümdeyim. Neden konuşamıyorsunuz? Haramlık mı var? Ayşe annemiz en mahrem meseleleri dahi erkeklere anlatırken haram olmuyor da ben bile olsanız mikte konuşmanız haram değildir. Buyurun. Neyse, muhatap almayacağım yine. Ama bana göre edepsizlik yaptınız. Bana göre edepsizlik yaptınız. Bakın, açın Sahih-i Müslim'i. İbn Abbas vallahi diyor, Allah Resulü ne cinleri gördü ne de cinlere diyor dinini davet etti diyor. Allah Resulü cinleri görüp davet etti mi soruyorum size. Siz daha iyi bilirsiniz. Bildiğinize göre, itham da ettiğinize göre ben kızdı mı kızdı diyorsunuz. Buyur bak. Edepsiz demekte ne kadar isabet etmişim. Şimdi edebi de bıraktın. Daha başka bir şey daha deneyecek sana birazdan. Evet Musa. Arkadaşlar gördün mü? Gördünüz değil mi? Peki. Bir rivayet daha nakledim. Ben sahabelerin yapmış olduğu hatayı zikretmekle mükellef değilim. Ben hadisçi birisiyim. Ha. Yok vahdani hiçbir şey yazma. Yazma. Sahabeler de hata eder. Allah kendilerinden razı olsun. Bu konuda isabetsiz dedim. O kadar. O kadar. Ama sen ondan daha mı iyi biliyorsun? Bu edepsizliktir. Eğer nakil gelmişse Buhari Müslüm size göre herhalde sahih değil. Öyle mi? Bana göre Buhari ve Müslüm sahihtir. Zayıf da yoktur. Uydurma da yoktur. Yo, edepsizlik yaptığı için kızdım ben. Edepsizlik yaptığı için kızdım. Ama edepsizlik yaptığını bile anlamaktan aciz insanlar var. Onun için artık muhatap almayacağım. Muhatap almayacağım. Eğer ilmin değerinde ilme bir saygı yoksa Allah'a hiç saygı olmaz. Allah'a hiç saygı olmaz. Ben ne dediğimi çok iyi farkındayım. O kadar artık edep dairesini geçmişsiniz ki ne yazdığınızdan haberiniz var ne de gittiği zeminden haberiniz var. Tabi sadece adınızda zemzem kalmış. Sadece adınızda kalmış. Ben başka bir şey demiyorum. Ama yazı yazmanıza hakikaten eşiniz müsaade ediyor da konuşmanıza müsaade etmiyorsa o eşinize de yazık derim ben. Ben yazı yazmanıza da hiç müsaade etmese daha hayırlara girer derim. Çünkü Ayşe annemiz en mahrem meseleleri dahi erkeklere anlatmaktan çekinmeyen birisiydi ve dini anlatmakta hayada haramlıkta olmaz. Tabi siz ileri gidince size her tarafı otoban yapalım. İstediğiniz şeritten gidin. Öyle mi? Bana göre siz edepsizlik yaptınız. Ben sizi ikna etmek zorunda olmadığımı da söyledim. Benim dinde bildiğim noktada bu dedim. Bunu da söyledim. Daha hala gitti gitmenizin anlamı ne ki? Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yanlış yapmayın. Biraz edebinize, hayalinize sahip olun. Anlamıyorsanız gidersiniz, okursunuz. Biz yanlış yapmışsak getirirsiniz. Bize de doğruyu öğretirsiniz. Bir kadından ahlak alacak değilim. Doğru. Musatta başında yapman gerekeni yap. Böyle terbiyesizler de bir daha bu odaya girmesin. Buyurun. Belli. Buna nereden geldiniz belli. İbn Abbas'ı savuna ki de dil uzatmadık. Hele Buhari'ye Müslüme dil uzatan bana göre Şia'dan başka birisi değildir. Evet. Olabilir. Ehl-i sünnet olup da edepsiz olmama diye bir şey yok ki. Bir sürü ahlaksız insanlar var. Ama verilen bir şeye bu kadar tavır alma çok ilginç, ben anlamadım. Hayırlısı inşallah. Benim dinde bildiğim bu. Vallahi eğer ben kabaysam, iticiysem artık kim ince ben anlayamadım. Birisi geliyorlar. O gün Abbad diye bir ahlaksız, Fonomen diye bir ahlaksız da aynısını yaptı. Kasıtlı yapıyorsun. Geliyorsunuz odaya. Tahrik edici yazıyı yazıyorsunuz. Ondan sonra karşıdaki kızdı mı? Doğru, kızdı. İyi de niye kızdırıyorsun? O gün de iştahatla alakalı soru sordu. Ben de dersem İzzet sordu. Sorunun sahibi ise Risale yazan adamdı. Ben de kendisine sorun. Daha sonra tekrar sordular. Ben cevap verirken bile öyle terbiyesizce yazı yazdılar ki, öyle terbiyesizce. Ha demek ki dedim, bunlara bu gerekiyor. Ben de mikrofonu bıraktım. Buyurun. Siz edebinizle, ahlakınızla istediğiniz adamdan istediğiniz şekilde dinleyin deyip çektim gittim. Sordukları adam da terbiyesizlik yaptı. O yazanlar da terbiyesizliğine devam etti. Oplar da terbiyesizliğine aynen onların ortak oldu. Bugün o adamlar bu odada olamıyorsa o terbiyesizliğin göz yumruklarından olamadı. Arkadaşlar, eğer bir soru sorulmuşsa anlamadan dört dörtlük bu konuyu biliyor manasında değil, bildiğini söyler. Bildiğini anlatır. Delilini söyler. Karşıdaki adam muhakkak ki bunu anlamamış ki sormuş. Ama tutup da din tamamlanmamış, eksik bir şey bırakılmamış ve Ebu Bekir Allah kendisinden razı olsun, Ömer Allah kendisinden razı olsun, onlar bile tutun, bakın